Ayrım 43.
Sayfa 412. Aile içinde soyadı meselesi yorumlanırken anlatılan bir hikayede şöyle. Latife Hanım evlenmeden önce Avrupa'da yaşadığı yıllarda Uşakizade uzun geldiği için Uşaki soyadıyla tanınıyordu. Biraz da bu yüzden Latife öfkelendiği zamanlarda ben Latife Uşaki'yim diyordu. Mustafa Kemal acaba bu yüzden mi bu soyadını seçti diye Latife'ye takıldıkları olurmuş. Mustafa Kemal'den Latife'ye güller. Muammer Erboy, Atatürk İstanbul'a her gelişinde lütfen buyursun diye haber yolluyormuş. Araba yollar, yaver yollarmış Latife teyzeme. Güller gönderirmiş. Anneannem ile dedem bütün davetlere gitmişler. Dedem Atatürk'le hep poker oynarmış diyor. Kız kardeşler Mustafa Kemal'i o kadar severlerdi ki yazı yazarken küçük K harfini hiç kullanmadılar ısrarla. K harfi konusunda gündelik alışveriş listesinden tutun, mektuplarına kadar iki kardeş de Atatürk'ün imzasındaki K harfine benzer büyük harf kullanırlardı. Birbirlerine sık sık Mustafa Kemal'in seslendiği gibi seslenir, vecih ve latif derlerdi. Ancak Latife Mustafa Kemal'le birlikte resimlerini koymamıştı evine. İkisinin de tek fotoğrafları dururdu. Mustafa Kemal'i dışarıya karşı silmişti hayatından. Latife'nin ayrıldıktan sonra Mustafa Kemal'den tek bir isteği olmuştu. İnanılmaz bir gururu vardı. Nafaka hiçbir şey istememiş diyen Muammer Erboy bu isteği şöyle anlatıyor. Verem oluyor, pasaport vermiyorlar. Paşam gider yurt dışında yabancı gazetecilerle konuşur, izin vermeyin diyorlar. Hayatında tek istediği bu olmuş Mustafa Kemal'den. Gitmek mecburiyetindeyim diye haber göndermiş. Fatma Sadık adıyla bir pasaportla çıkmış sonunda. Özden Toker'e göre de Latife Hanım, safra kesesinden rahatsızlandığında Atatürk tedavisi için kendisine pasaport çıkarttırıp Avrupa'da doktorlardan randevu aldırmıştı. Can Dündar, Latife Hanım'ın Atatürksüz Hayatı, Milliyet 28 Ekim 2003. Boşandıktan sonra hiç karşılaşmışlar mıydı? Latife'nin kız kardeşi Vecihe İlmen bir gün Göksu'da karşılaştıklarını söylüyor. Latife Hanım Göksu'da sandalla dolaşıyormuş. Atatürk'ün de bir motoru vardı. Adını hatırlayamıyorum. Birbirlerini görünce Atatürk kalkmış selam vermiş. Çok ağladı Latife sonradan. Tek karşılaşmaları budur. Fakat gördüğü günden ölünceye kadar sevdiği insandı. Mustafa Kemal ile Latife boşandıktan sonra hiç konuşmuşlar mıydı? Birbirlerinden dolaylı haberler aldıklarını biliyoruz. Ancak gazeteci Niyazi Ahmet Banoğlu ikisinin arasında geçen bir telefon konuşmasından söz ediyor. Bu telefon konuşmasının 1930 yılının son günlerinde serbest fırkanın kapatılmasının ardından gerçekleşmiş olması mümkün. Zira o sıralarda Şükrü Kaya, Mustafa Kemal Paşa ile birlikte İstanbul'da. Ancak Mustafa Kemal ile İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın İstanbul'da birlikte oldukları günlerin sayısı az değil. Sözü edilen telefon konuşmasını Latife Hanım'ın aileden yakınlarıyla paylaşmadığı anlaşılıyor. Banoğlu bu anıyı Latife Hanım'dan dinlediğini söylüyor. Çokça dışarılara çıkmıyordum ama bazı ziyaretler yapmaktaydım. Neden sonra fark ettim, bir sivil memur beni daima takip etmektedir. Bir yağmurlu gündü, artık tanımaya başladığım bu memur beni köşkün kapısına kadar takip etmişti. Çokça yağmur yağıyordu. Memura işaretle çağırdım ve ''Evladım, artık seni tanıdım, beni takip ediyorsun, çok ıslandın, kulübeye gir de kurulan.'' dedim. Köşke girdikten sonra aklıma geldi. Atatürk Dolmabahçe Sarayı'nda idi. Telefonla aradım ve şöyle dedim. ''Paşam, benden bir suikast mi bekleniyor ki polis beni takip ediyor?'' Konuştuk. Yarım saat geçmemişti. Orada imiş. Şükrü Kaya geldi. Atatürk göndermiş. Benden özür dileniyordu. Şükrü Kaya şöyle dedi. Atatürk'ü bu derece hiddetli hiçbir defa görmedim. Çok ağır konuştu. Size kim emir verdi benim karımı takip edin diye? Bu ne rezalettir? Niyazi Ahmet Banoğlu, Atatürk ve Latife Hanım, Atatürk Araştırmaları Merkezi Dergisi, sayfa 526. Kardeşlerin çocukları, torunları. Muammer Bey 1951, Adeviye Hanım da 1956 yılına dek yaşadılar. Ailesi Latife'yi kucaklamıştı. Her torun onda yaşama isteği uyandırıyor, çocuklara büyük sevgiyle yaklaşıyordu. Vecihe'nin 3 çocuğu oldu. Gülümser, Gönül ve Erdem. Erdem ailenin ilk oğlan çocuğuydu, sarışındı. Latife'nin göz bebeğiydi. İsmail'in bir oğlu, bir kızı oldu. Kemal ve Füsun. Sarı saçlı, mavi gözlü Füsun'u Latife çok seviyordu. Rukiye'nin de Gülten ve Nur isimli 2 çocuğu olmuştu. Ömer'in kızı Meral, annesi Atifet, Kapanizade ile babası ayrılınca konakta yaşamaya başladı. Giden kardeşlerin yarattığı boşluk kısa sürede doldurulmuştu. Kendi çocuğu yoktu ama seneler ilerledikçe aileye doğan torunları kendi çocukları gibi sevecekti. Latife Hanım'ın bilmediğimiz yaşamına ilişkin bu ayrıntıları da bu torunlardan biri 8 sene boyunca her çarşamba okul çıkışı onun evine giden, birlikte yemek yiyip sohbet eden Muammer Erboy anlatıyor. Anneannem Vecihe ile Hayri dedem arasında 7 yaş fark vardı. 1900 doğumlu olan dedem Latife teyzeme ablacım derdi. O da yaş farkımız mı var ne ablası der şakacıktan kızardı. Dedem anneanneme kör kütük aşık, anneannem de kör kütük severdi dedemi. Kızların karşısına hep mükemmel insanlar çıkmış, hepsi aşk evliliği yapmışlardı. Vecihe ve Hayri İlmen Uşakizade konağından sonra Nişantaşı'nda bugünkü Milli Reasürans'ın karşısındaki Aziye Palas'ta yaşadılar. Yine Ayaspaşa'ya yakındılar. Daha sonra 1947 yılında Bebek'teki Ayşe Sultan Korusu'na taşındılar. Vecihe İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın kurucularındandı. Turing Otomobil Kurumu'nun müsameresi için Hanımlar Komitesi'nde ve Darülaceze'de çalışıyordu. Vecihe İlmen'in ilk yıllarında filarmoni için büyük işler yaptığını düşünüyor Muammer Erboy. 13-14 yaşındaydım. Öğleden sonra 3-4 gibi Latife teyzeme giderler, sonra da müzik meraklısı olan yakın akrabaları Furmet Hanım'la Tektaş, İstanbul Devlet Senfoni'nin kurucularından Refika Tektaş'ın evine. Latife teyzem de çok sık bize gelirdi. Güzelliği dillere destan Rukiye teyzem hariciyeci Mehmet Cevat Bey ile Açıkal'ın hayatını birleştirmişti. Eşi Rukiye'den neredeyse 15 yaş daha büyüktü. Mehmet Cevat Bey mükemmel bir hariciyeciydi. İkinci Dünya Savaşı esnasında Ankara'da ve Rusya'da bir Londra'sı bir de Roma'sı var. Hariciye Genel Sekreterliği yaptı uzun yıllar. Rukiye teyzem Londra, Roma, Moskova'da sefiri olarak bulundu. Aile içinde Mehmet Cevat Bey'e ilişkin hep anlatılıp gülünen bir öykü şöyleydi. Türkiye'ye gelen Amerika maslahat güzarı Numan Menemencioğlu, İsmet Paşa ve Mehmet Cevat Bey ile görüşmüştü. Üçünün de kulakları duymazdı. Onların ardından maslahat güzarı Atatürk kabul etti. Maslahat güzar yine bağıra bağıra konuşmaya devam ediyordu. Atatürk, bu niye bağırıyor, nesi var diye sormuş. Sonra da ben onlar gibi değilim, söyleyin demişti. Ayaz Paşa'daki sofra. Aile herkesten uzak bir hayat sürmedi. Muammer Bey, mason olduğu için geniş bir çevresi vardı. Dönemin fikir sahibi pek çok siması sık sık bu evde bir araya geldi. Dedemin İstanbul'daki salonunda ulema toplanırdı diyor Muammer Erboy ve ekliyor. Dönemin ünlü edebiyatçıları, yazarları, gazetecileri, fikir insanları gelir gider, evde uzun edebiyat sohbetleri yapılırdı. Uzun yıllar karşıdaki evde oturan Nur Varkin, Uşakizade konağındaki yaşamı anlatırken çamların altında oyun oynayan çocukları bahçenin ortasındaki büyük bir ıhlamur ağacının altında beyaz kıyafetleriyle bahçede servis yapan garsonları anımsıyor. Aile yazları tarhlar şeklinde ekilmiş, çok bakımlı olan bahçede otururdu, duvarı çok alçaktı, dolaşanlar görülürdü diyor. Her cumartesi torunlarla düzenli öğle yemeği yeniyor, sonra bazen dedeli, bazen dedesiz, toplu halde sinema veya tiyatroya gidiliyordu. Muammer Erboy, Ayaspaşa'daki evde kurulan sofrayı aileden hep dinlemişti. Bu torun torba yemekler gayet formelmiş ama sofrada terbiyeden af yokmuş, diyor. 7-8 çeşidinin arka arkaya sunulduğu, her akşam 15-20 kişinin yemek yediği, sevilen misafirlerin geldiği, çok kıymetli porseleniyle, gümüşüyle, en büyük ayrıntısına kadar zevkle hazırlanmış sofralarda, Fransız ve Osmanlı mutfağından Adeviye Hanım'ın hazırladığı harika yemekler yeniyordu. Çocukların da sohbete serbestçe iştirak ettikleri, sere serpe ulu orta dedeleriyle ve nineleriyle yedikleri yemeklermiş. Özellikle Adeviye Hanım'a yemeğin şu su olmuş, bu su olmamış, hani bunun taratoru, nerede bunun krem şantisi diye takıldıkları, isteklerini ilettikleri, şakalar yaptıkları, cıvıl cıvıl bir sofraymış. Ama sofra başına biri bir geçe gelenin vay haline, çatalı bıçağı yanlış kullanan yandı. Sırayı şaşıran hepten yandı. Sofraya en son gelme hakkı o zaman bir tek Latife teyzeme tanınırmış. Sonraki yıllarda Meral teyzem, Bebe, devralmıştı Adeviye Hanım'ın ustalığını. Yılbaşılarında ve özel günlerde pek zor bir yemek yapardı galantin diye. Piliç parçalanmadan içi tulum çıkartılıyor, eti çeşitli baharatla değirmenden geçiriliyor, o derinin içine butuna kadar incik fıstıklarla dolduruluyor, ona göre özel kaplarında buharda pişirilip sonra çıtırdasın diye fırınlanıyor, şaraplar falan katılıyor içine. Ailenin baş yemeklerinden biri de muhallebili baklava. Az şekerli bir muhallebi pişirilir, baklava yufkaları arasına döşenip fırınlanırdı. Giriş kapısının sol tarafında camekanlı bir yer hatırlıyorum. Büyükçe mermer lavabo gibi bir şeyin bulunduğu. Bu kocaman mermer lavabonun içinde şeker ve limon kabuğu dururdu limonata için. Büyük miktarlarda limonata yapılır ve her gelene ikram edilirdi. Teyzemin yardımcısı Kalyopi yapardı limonatayı. Nane ile şeker, limon kabuğu elle ezilirdi. İyice eriyip hallolup su bırakınca limon suyu ve su ilave edilir, dinlendirilir, buzlu ikram edilirdi. Çocukluğumdan hatırlıyorum, kızım arada bir ister benden, ben de hatırladığım gibi yaparım ona. Latife de sofra geleneğini sürdürmüştü. Bayram ziyaretleri Latife'nin evinden ve unutulmaz sofralarından başlar, 20 kişilik sofralar kurulurdu. Muammer, öğrencilik yıllarında her cumartesi annesi Gönül'le Latife teyzesine öğlen yemeğine giderdi. İncecik saydam kıtır kıtır patates cipsine bayılıyordu. Latife teyzesinde yediklerinin tadı bir başka, sanki şekerli gibi olurdu. Latife ona, "Bak senin için yaptırdım," derdi. Küçük muska börekleri, buzlu suyun içinde buzdolabında tutulur, misafir gelince kızarttırır, içkiyle ikram ederdi. Üzerine pudra şekeri serpilirdi. Gül pembesi bir ayva peltesi yapardı, içine kaşık işlemezdi. Şöyle gibi, kokusu inanılmaz olurdu. Yemeden önce tabağı ters çevirirsiniz, öyle şeffaf olurdu ki kubbe gibi arkasını görürdünüz. Çok zevkliydi, aşure kapları falan hepsi ayrıydı. Kabuklarıyla, çekirdekleriyle özel reçeller yapardı. Eski Fransız mutfağı kitapları vardı. Tulumba tatlısı gibi zor tatlılar yaptırtırdı. Bayram ziyaretine gideceğiz diye heyecan duyardım. İkinci, üçüncü gün o anneanneme gelirdi. Hacı Bekir lokumu, likör, ayva, murabbaları, pelteleri yapar eve yollardı. Şarap severdi ama o zaman Türkiye'de şaraplar çok iyi değildi. Babama özel bir tane her zaman saklardı. İncecik işlemeli, karafın içinde yarı açık yarı kapalı cam bir sürahide dinlendirirdi. Tatlı olsun diye özel rakı dinlendirirdi. Tarçınlı vişne şurubunu da kendi yapar, minnacık kadehlerle ikram ederdi. Çocukluk günlerinde bu evi ziyaret eden ve hafızasına kazıyan bir başka çocuk daha vardı. Gömleklerin en beyazını giyip, kravatların en moda olanını taktıktan sonra Ayaz Paşa'nın yolunu tutmuştu. İki tüy ve bir kıldan ibaret sakalını tıraş etmiş, akşamdan şiltenin altına ütüye yatırdığı pantolonunu giyip süslenmişti. Üzerine Villa Uşaki yazan demir bahçe kapısından konağa hoş geldiniz küçük bey diyen bir hizmetçi tarafından buyur edilmişti. Köşkü ziyarete giden çocuk, Muammer Bey'in torunu Meral'in üvey kardeşi Güneş'ti, Karabuda. 1933 doğumlu Güneş, İstanbul'da Galatasaray Lisesi'nde yatılı okurken ablası Meral'i görmek için Ayaspaşa'daki konağa gitmişti. Güneş önce ablasının dedesi Muammer Bey'in elini öptüğünü anımsıyor. Tiril tiril krem rengi ipek gömleğine papyon kravat bağlayan Muammer Bey, şık ayakkabılarına da getir takmıştı. Alnı açıktı, beyaz bıyıklarıyla babacan bir görünüşü vardı. Yemek vakti geldiğinde merdivenlerden sade ve şık giyimli, zeki bakışlı ama asıkça yüzlü bir kadın inmişti. Gelen Latife Hanım'dı. Güneş'le de çok ilgilenmişti. Yemek masasına kolalı, beyaz, keten örtü seriliydi. Peçeteler ve kristal bardaklar, bir de sayısız çatal bıçak görmüştü. Büyük yuvarlak yemek masasındaki sıra sıra dizili çatal ve bıçaklar Güneş'i korkutmuştu. Önünde tam bir düzine gümüş çatal, bıçak ve değişik boyda 3 bardak duruyordu. Aile fertleri arasında hararetli bir konuşma sürüyordu. ''Yavrum, sen acıkmışsındır, başla.'' dediler. Neyse ki Meral ablası ona göz kırparak çatal sırasını işaretleyeceğini belli etmişti. Kazasız belasız yemek bittiğinde rahat bir nefes almıştı. Latife Hanım Güneş'i kolundan tutarak bir koltuğa oturttu. Kendisi de karşısına geçti. Okuluna, derslerine, boş zamanlarında neler yaptığına dair sayısız soru sordu. Verdiği yanıtları içten bir ilgiyle dinliyor, yüzünün asıklığı gitmiş, gülümsüyordu. Önüne bakan, sadece evet hayır diyici çocuklardan değildim. Ağzımın laf yapması hoşuna gitmiş olmalı ki konuşmayı sürdürüyordu. ''Söyle bakalım Güneş, müzik sever misin?'' sorusunu pek ayrıntılı yanıtlamıştı Güneş. ''Çok severim efendim.'' demişti. İkinci soru birincisini izlemişti. ''Peki ne tür müzikten hoşlanırsın?'' Verdi'nin La Traviata'sı, Puccini'nin La Bohème'i en sevdiklerim arasındadır. Hele La Bohème'de Rudolf'un aryasına bayılırım efendim.'' Latife Hanım gülümsemeden gülmeye geçmiş, kahkahalar atıyordu. ''Bak sen hele şuna neler de biliyor, aferin, aferin ailem çocuk bu ayol.'' diyordu. Güneş Karabuda, Latife Hanım'la köşkte, yeni yüzyıl, 7 Mart 1998. Sofradan kalktıktan sonra herkes bir köşeye çekilmiş. Kimi kitap, kimi gazete okumaya başlamıştı. Latife Hanım kitap okuyanlardandı. Muammer Bey ise alışık olduğu siestasını almak için kütüphanesine çekilmişti. Güneş Karabuda, İndim Zaman Bahçesi'ne, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1998, sayfa 22-28. İleriki yıllarda belgeselci olarak dünyaca ünlenen Güneş'in izlenimleri böyle. Lise yıllarında Kılıç Ali'nin oğlu Altemur, yakınlarına haber vermeden Latife'yi ziyaret etmişti. İçimde bir ukde vardı. Amcama, babama herhangi bir sebeple kırgın olup olmadığını sordum, diyor. Latife'nin kendisine hayır, ikisi de bana çok efendice davrandılar dediğini anlatıyor. 1924 yılında Ankara'da doğduğunda ona Altemur adını Latife vermişti. Altemur Kılıç, Latife Hanım'ın Evrak-ı Metrukesi, Kent Haber, 6 Şubat 2005. Ayaz Paşa'daki evin ziyaretçilerinden biri de Süreyya Paşa'nın torunu Vedi İlmen'di. Latife Hanım'ın kardeşi Ömer Bey'in kızı Meral'le arkadaştık biz. Babası annesi ayrılmıştı. Babaannesi bakıyordu ona. Onunla arkadaştık biz. O zamanlar böyle her gün birbirini görmek falan yoktu. Doğum günlerinde bazı vesilelerle birbirimizi görüyorduk. Meral'le arkadaşlık ediyorduk. Akrandık. Meral'e gittiğim zaman, yani Ayaspaşa'daki eve çağrıldığım zaman Latife Hanım'ı da görüyordum. Latife Hanım'la bizim senli benli konuşmamız düşünülemezdi bile ama dediğim gibi. O vakit çocuklar görünürlerdi de sesleri duyulmazdı. Düşünün ben 17-18 yaşındayım, Latife Hanım'a kalkıyorum da soru soruyorum. Böyle bir şey olmazdı. Birincisi Latife Hanım ulaşılmaz geliyordu bana. İkincisi de eski terbiyenin sonlarını almıştık biz. Cumhuriyetin ilk kuşağı olarak bizim ebeveynlerimiz Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçen insanlardı. Osmanlı'da doğmuş büyümüş, sonra da Cumhuriyet'e geçmiş. Bir miktar eski terbiye hep vardı. Vedi İlmen bir Ayaspaşa ziyaretinde Uşakizade Muammer Bey'in 1903 yılında New Orleans'ta bir sergide gördüğü kadayıf makinesinden söz edişini unutmamış. Yine Meral vesilesiyle Ayaspaşa'daki konağa gitmiştim. Muammer Bey'in sofrasında yemek yedik. O gün Tevfik Sadullah da vardı. Adeviye Hanım'ın erkek kardeşinin oğlu Naci Sadullah'ın kardeşi. Hem gazeteci hem rejisör. Ben 1903'te New Orleans sergisine gittim. Orada tel kadayıf makineleri vardı. Bir taraftan kadayıf giriyor, öbür taraftan kızarmış şerbetli olarak çıkıyor deyince, Türkiye'de böyle bir şey olur mu, olmaz mı diye konuşmuştuk. Kolejin mühendislik kısmında olduğumuz için gazete, kitap ne bulursak okuyorduk. Muammer Bey bana memleketin geleceği hakkında bir takım sorular sordu. Ben de ona aklımın erdiği ermediği kadar bir şeyler söyledim. Her şey hakkında bir takım fikirlerim vardı. Vedi İlmen'le görüşme. Tek taş pırlantasını hiç çıkartmazdı. Latife Hanım nasıl yaşıyordu? Giyimine, kuşamına özen gösterir miydi? Latife, gezmesinden, keyfinden, lüksünden vazgeçmemişti. Çok şık ve özenli geziyordu. Favori rengi siyahtı. Babasının armağanı tek taş pırlanta yüzüğünü parmağından hiç çıkarmıyordu. Muammer Erboy, Zeynep Erboy geçenlerde onun 1920'lerden bir elbisesiyle baloya gitti, diyor. Yatakta bir tek kez gördüm onu ölümüne yakın. En çok pilav, makarna severdi ama şişmanlamamıştı. Şeker bir tombulluğu vardı. Beyaz saçları olağanüstü güzeldi. Dalgalı dalgalı, kabarık kabarık, şık taraklarla tutturur, enseden yukarıya doğru ters koni gibi bir topuz yapardı. Önleri daha çok gri, arkalar beyaz ama natürel renkleriydi. Teyzem beyazlanan saçlarını gri mavi tonda ışıltı veren bir şampuanla yıkardı. Saçını dağınık hiçbir zaman görmedim. Saçlarını toplayıp fil dişi tarağıyla tuttururdu. Babasının hediyesi olan bir pırlantalı bir pandantif takardı boynuna. Etrafı pırlantalı dikdörtgen, Çin tarzı siyah bir kordona takılı bir mücevher, tam 1930'lar, hep boynundaydı. Ben hep siyahlı gördüm onu ama çok güzel pembe bir elbisesi daha sonra sergilendi. Fotoğraf çektirmeyi sevmiyordu. Karşı komşuları Nurvarkin Latife'yi modern kıyafetleriyle anımsıyor. Latife Hanım'la yolda karşılaşır, selamlaşırdık. Çok kibar giyinirdi. Tayyörlü, eldivenli, gayet modern bir hanımefendiydi. Sokağa sık sık çıkardı. Yolda rastlardık. Çok hürmet ettiğimiz ciddi bir insandı ama çok içine kapalı yaşardı. Küçük teyzemle daha çok görüşürdü. Teyzemin kendisine gittiğini hatırlıyorum. Hürmet edilir, selam verilir, hatır sorulurdu.